Ayrım 10.
Günümüzde çoğu araştırmacı bu akımların oluşturduğu yelpazeyi mümkün olduğunca sadeleştirerek Pisagor, Hermes ve Sibil geleneklerini aynı arkaik kökenin etkileri çağlar ötesine dek uzanan ürünleri olarak değerlendiriyor. İlk çağ yazarlarının birçoğu da Hermes ile Pisagor'un yakınlığını ve bağlantılarını vurguluyorlar sık sık. Söz gelimi Pontuslu Heraklides, Pisagor'un geçmiş yaşamların birinde Hermes'in oğlu Atalides olduğunu anlattığından söz ediyor. Jonathan Barnes, Early Greek Philosophy, sayfa 33. Bu fantastik iddiaya göre Hermes, o dönemde Atalides kimliğiyle yaşayan ünlü düşünürü yanına çağırıp, ölümsüzlük dışında ne dilerse yerine getireceğini söylemiş ve Pisagor da geçmiş yaşamlarını her zaman tüm ayrıntılarıyla anımsamasını sağlayacak güçlü bir bellek dileğinde bulunmuş. Ruhun ölümden sonra yeniden bedenlenmesine inanan biri için hiç de şaşırtıcı bir dilek değil. İsa'dan sonra 3. yüzyılın Suriyeli düşünürü Iamblichus'a göre Pisagor ve Hermes arasında oldukça net bağlantılar var. Ünlü düşünürün kapsamlı bir biyografisini yazan Iamblichus, Mısır'ın Gizemleri Üzerine adlı ünlü yapıtında da Pisagor ve Platon'un Mısır ziyaretleri sırasında yerli rahiplerin yardımıyla Hermes yazıtlarını okuma olanağı bulduklarından söz ediyor. Garth Fowden, Egyptian Hermes, A Historical Approach to the Late Pagan Mind, sayfa 30. Bütün bunlar geometrinin babası ile hermetik düşüncenin aynı kaynaktan beslendikleri izlenimini güçlendiren veriler. Aslına bakılacak olursa Hermes ile Pisagor arasındaki bağlantılar çok da gizli saklı değil zaten. Pisagor kardeşliğinin Kroton'daki eğitim merkezinin bahçesinde Hermes Trismegistus'un üzerinde "Buraya ancak arınmış olanlar girebilir" yazılı bir büstünün yer aldığı söyleniyor. Thoth'un kitaplarının içeriğiyle ilgili olarak sayfalarının aşina olan ve kullanmayı bilenlere hava ve yeraltının ilahi unsurları üzerinde sınırsız güç sağlayan garip hiyeroglif figür ve simgelerle dolu olduğundan başka elimizde hiçbir kesin bilgi yok diyor Manly Hall. Ezoterik gizem kültleriyle ilgili araştırmalarıyla tanınan yazar, Thoth'un kitaplarının Heliopolis'teki Ra Tapınağı'nın gizli odasında altın bir kutu içinde saklandığından ve bu kutunun anahtarının yalnızca bir tek kişide en üst düzey rahipte bulunduğundan, kitapların içeriğini görme yetkisinin de yalnızca bu rahibe ait bir ayrıcalık olduğundan söz ediyor. Manly P. Hall, adı geçen eser, sayfa 38. Her şey Sibyl'in kitaplarıyla ilgili anlatılanlarla son derece uyumlu. Roma'da da bu kitapların tapınağın içindeki gizli odada altın bir kap içinde saklandığını ve onların içeriğine ulaşma yetkisinin yalnızca Sibyl'in kurulunda olduğunu görmüştük. Burada dikkat çekici nokta şu. Eğer günümüze yalnızca 14 parça halinde ve Corpus Hermeticum adıyla ulaşan koleksiyon, İsa'dan sonra 2. yüzyıl sonlarında kaleme alınmış, eski Mısır gizemciliğine öykünen yazılardan oluşuyorsa, söz konusu kitapların oluşturulmasından yaklaşık 800 yıl önce, İsa'dan önce 6. yüzyılda Pisagor'un erişme olanağı bulduğu ileri sürülen Thoth'un kitapları bütünüyle başka bir kaynak olmalı. Thoth Mısır'a kutsal simgeleri yani hiyeroglifi armağan eden tanrısal bir kişilik olarak biliniyor. Bu alfabenin ortaya çıkışı en geç İsa'dan önce 3000 dolaylarına dayandığına göre Thoth'un kitapları adıyla anılan belgelerin de yaklaşık bu tarihlere ait olması gerekiyor. Yani en az 5000 yıllık metinlerden söz ediyoruz. Tıpkı Fenikelilerin efsanevi gizli kitapları ya da orijinal Sibyl'in tomarları gibi. Bir başka deyişle, kadim çağlara ait olduğu ve kritik bilgileri içerdiği öne sürülen bütün kitaplar, ana erkil tarım toplumlarındaki sosyal yapının yavaş yavaş çözülmeye, ana tanrıça kültürünün de gerilemeye başladığı sırada eski dünyanın değişik bölgelerinde aynı anda ve birden ortaya çıkıyor. Sanki elindeki bilgi birikimini kalıcı biçimde korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak isteyen birileri, İsa'dan önce 4. bin yılın sonlarına doğru yazı sistemlerinin ortaya çıkmasından yararlanarak birer birer kayda geçiriyor bunları. Yine ilginç bir biçimde sözünü ettiğimiz her 3 kitap koleksiyonu da 2000 yıldan fazla bir süre gölgede kaldıktan sonra yaklaşık İsa'dan önce 6. yüzyıl sonlarında adeta yeniden keşfedilip Roma'nın yükseliş dönemine paralel bir ikinci bahar yaşamaya başlıyor. Üstelik hem Sibir'in koleksiyonu, hem Fenike kitapları denen belgeler, hem de Tolton ya da Hermes'in kitapları adıyla anılan el yazmaları, aşağı yukarı aynı tarihlerde aynı gizemli cemaatin oluşmasında etkin bir rol oynamış gibi görünüyor. Pisagor Kardeşliği. Bu örgüt aynı zamanda söz konusu eski kaynakların bin yıllar sonra buluştuğu bir misyon merkezi görünümü vermekte. Bütün bu veriler bir tek nokta üzerinde yoğunlaştırıyor dikkatimizi. Kadim zamanların bilgeliği adı altında, İsa'dan önce 6. yüzyıldan itibaren Yunan ve Roma topraklarında ortaya çıkan ya da adlarından söz edilen bütün bu kitaplar aslında aynı koleksiyonun parçaları. Adına ister Tolton kitapları densin, ister Fenikelilerin gizli kitapları ya da Sibil'in kitapları, gerçekte bir tek ortak kaynaktan beslenmiş gizemli metinlerden söz ediyoruz. Büyük annenin rahibeleri tarafından binlerce yıldan beri titizlikle korunup saklanan eski kayıtlar ve bilgiler. Acaba Sibil geleneğini sürdüren rahibelerin ve Güney İtalya'daki yenilginin ardından yeni hedeflerini Roma olarak belirleyen Pisagor havarilerinin ellerindeki kitaplar kökleri Çatalhöyük'e, hatta belki çok daha eskilere dayanan bu gizemli bilgileri mi içeriyordu? Sibil'in ittifakı. Tarihçi Anthony Kamm, doğal afetler ve büyük yıkımların Roma'da tanrıların hoşnutsuzluğunun bir dışa vurumu olarak görüldüğünü söylüyor. Sibil'in kitaplarına Cumhuriyet döneminden itibaren Senato kararıyla ve yalnızca kriz ya da büyük afet anlarında sistematik olarak başvurulmasının anlamı ve amacı da bu. Tanrıların gazabını bir biçimde durdurmak. Anthony Kamm, The Romans, An Introduction, sayfa 84 ve devamı. Kitapların kullanımı ile ilgili olarak şimdiye dek ele aldığımız birkaç tipik örnekte de bu bakış açısını net olarak görmek mümkün zaten. Ama acaba bir süredir tanımlamaya çalıştığımız Bilge Kadın kitabının sayfaları içinde birkaç ritüel ve dua şablonu dışında yaşanmakta olan afetlerin açtığı yaraları saracak ya da içinde bulunulan krize yanıt getirecek ne gibi ipuçları buluyordu danışma kurulu? Hangi Sibil'in pasajları ya da satırları danışmanların sürekli önerdikleri yeni kült ve tapınak yapımını tavsiye edip duruyordu? Muhtemelen hiçbiri. Kitaplarda böyle bir tavsiyeye kapı açacak bilgi bulunmuyordu ama Cumhuriyet döneminde Sibil'in kurulu istenen kültürel ve siyasi değişime yönelik adımlara gerekçe bulmak için tanrıların gazabı sonucu başlarına geldiğine inanılan afet ve yıkımlarla ilgili yaygın korkudan yararlanıyordu belli ki. Roma'da dinsel kurumlaşmanın ve inanç sistemindeki gelişimin tarihini inceleyen Jesse Benedict Carter, bu özel kurul tarafından yorumlanan Sibil'in kitaplarının tek işlevini Yunan inanç sistemindeki kült ve tapınımların Roma'ya yavaş yavaş yerleştirilmesi olarak görüyor. Jesse Benedict Carter, The Religion of Numa, sayfa 72. Carter, birkaç yüzyıl içinde sistemli bir biçimde ağır ve temkinli adımlarla süren bu etkinliğin İsa'dan önce 205'te Magna Mater kültünün ülkeye taşınmasıyla tamamlandığı fikrinde. Yazara göre Roma'nın ata tanrılarının silinip Yunan'a bile yabancı olan doğulu tanrıçaların ülkeye egemen kılınması ve Roma kültürünün Greco-Roman hale getirilmesi süreciydi bu. Hemen anlaşılabileceği gibi Carter oldukça olumsuz bir bakışla yaklaşıyor Sibil'in kitaplarına ve onları büyük bir komplo teorisinin enstrümanları olarak görmeye çalışıyor. Ama burada önemli olan onun ön yargılı tavrından çok kitapların Roma'daki kullanım biçimiyle ilgili ortaya koyduğu ve benim de katıldığım saptama. Sibyl'in kitapları söylendiği ve iddia edildiği gibi kriz anlarında çözüm bulmak için değil, doğudan Anadolu ve Ege adaları gelip Yunan topraklarında yeni yurt bulmuş tanrıça kültlerini Roma'nın dinsel kurumlaşmasına taşıyıp egemen kılmak için kullanıldı. Başvurulara ilişkin bütün kayıtlar bu görüşü doğrulayan verilerle dolu. Eğer geleneksel komplo teorisi bakışının dışına çıkıp yaklaşık olarak İsa'dan önce 493 ile İsa'dan önce 205 yılları arasında Roma'da Sibyl'in kitaplarıyla bağlantılı olarak atılan adımlara göz gezdirirsek, kendini korumak ve varlığını mümkün olan bütün yöntemleri kullanarak sürdürmek isteyen bu kültürün varoluş ve hayatta kalma çabalarıyla karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Ataerkil yapıların, eril tapınımların ve despotik krallıkların hızlı sayılabilecek bir dönüşüm içinde, bir zamanlar son derece yaygın ve güçlü olan egemen ana tanrıça kültürünü baskı altına almasıyla birlikte, özellikle de kurumlaşmış köleci devlet yapılarının ani bir gelişme yaşadığı İsa'dan önce 1600 sonrasında kendini giderek köşeye sıkıştırılmış ve erime sürecinin içine itilmiş bulan bir rahibeler geleneğinin yüzyıllara yayılmış direnişidir bu. Ellerindeki bilgi ve kayıtları, o zamanlar buna tapınak gizemi deniyordu, eril tanrı tapınımlarının iktidarı çoktan ele geçirmiş rahiplerine bütünüyle kaptırmadan saf ve bozulmamış halde tutmak için ayakta kalmanın yollarını aradılar. Uzunca bir süre tek dayanakları, geleneksel inançları kolay kolay çözülmeyen ve dünya anneye duyduğu saygı ve bağlılıktan vazgeçemeyen Anadolu halkları oldu. Orta ve Doğu Anadolu'daki Hitit işgalinden sonra Batı'ya ve Ege adalarına çekilip İsa'dan önce 1400'lere kadar Minos kalıntısı kültürlerin içinde kendilerini korumaya çalıştılar. Ardından İsa'dan önce 1200'lerden sonra Balkanlarda ve Frigya'da yeni bir doruk yakaladılar. Bir yandan da Amfisityonik Konsey aracılığıyla birikimlerini Yunan ülkesine doğru taşımaya çalıştılar. Nihayet uzunca bir gerileme döneminin sonunda yeni bir yükseliş için gelecek vadeden Roma'yı seçtiler. Bunlar giderek küçülüp bir tür kapalı kardeşlik örgütüne dönüşmüş Sibyl geleneğinin son çabalarıydı. İşte bu eski gelenekle Roma'da kendi kurumlarını oluşturmaya çalışan Cumhuriyet'in kurmayları arasındaki ilginç bağlantı da bu sürecin oldukça kritik bir noktasında karşımıza çıkıyor. Sözünü ettiğimiz kardeşlik örgütü yapısı sanki Roma'da Sibyl'in kitaplarının güvenliğinden sorumlu olan kurula da aktarılmış ve seçkin kişilerden oluşma bu grup sahip olduğu özellik içinde giderek bir misyon üstlenir gibi davranmaya başlamış. Üstelik bu sürekliliği olan ve politik nitelikler de taşıyan bir harekete dönüşmüş zaman içinde. Kitapların saygın bir bilgelik kaynağı olarak kabul edildiği 300 yıl boyunca kurul üyeleri elbette defalarca değişmiş, ölenlerin yerine aynı nitelikte yenileri seçilmiş olmalı. Ama kitapların korunması ve kullanımı konusundaki yöntem ve strateji neredeyse hiç değişmemiş. Ağır ama sağlam adımlarla eski ve köklü tanrıça tapınımları ve gizem kültlerini Roma topraklarına yerleştirirken, dolaylı olarak da toplumun ikinci sınıfı durumundaki plebleri desteklemiş bu kurullar. Cumhuriyet boyunca pleb toplumunun elde ettiği kazanımları, Roma'nın kültürel yapısının derinleşmesi sırasında birer birer ortaya çıkan sözünü ettiğimiz tanrıça tapınımları ve gizem kültlerinin yaygınlaşmasında, Sibyl'in kurulunun rolünü ve ayrıca bu kültlere büyük oranda plebler tarafından sahip çıkılmasını dikkatle aldığımızda, bu strateji daha net fark ediliyor. Tam bu noktada Cumhuriyet Roma'sında Sibyl'in kitaplarıyla neredeyse eş zamanlı olarak ortaya çıkan ve hiç de yabana atılmaması gereken anahtar role sahip bir üçüncü gruba çeviriyoruz gözlerimizi. Kroton başta olmak üzere Güney İtalya'daki Yunan kentlerinde hızla örgütlenip iktidarı ele geçirmeyi başarmış, eski ve deneyimli bir kardeşlik örgütünün üyeleri yani Pisagor'un öğrencileri. Ünlü düşünür yaklaşık İsa'dan önce 500'de ya da hemen sonrasında sürgündeyken öldüğünde eski öğrencileri ve kardeşlik liderlerinin değişik ülke ve kentlere dağıldıklarından ama en gözde yeni merkezlerin başında Atina, Delfi, Kuma ve Roma'nın geldiğinden söz etmiştik. Uzmanlar Pisagor okulunun Roma'ya ağırlıklı olarak Kuma kentinden yayıldığını düşünüyorlar. Cumhuriyetin öncüleri. Roma'da krallığın sona erip cumhuriyet kurumlarının biçimlenmesi sırasında Pisagor kardeşliğinin de etkin rol oynadığı bir sır değil aslında. Hatta bunu Romalı yazar ve tarihçiler de zaman zaman dile getirmişler. Oxford'daki Somerville College'dan antik çağ tarihi uzmanı Miriam Griffin, Cicero'nun bu konudaki görüşlerini aktarırken, Güney İtalya'daki Pisagor cemaatinin 6. ve 4. yüzyıllar arasında Roma'da devlet kurumlarının biçimlenmesinde etkili olduğu konusunda ısrarcıydı diyor ve yaşlı Pliny'nin satırlarındaki Roma'nın politik karar merkezlerinden Comitium'un girişinde bir Pisagor heykelinin yer aldığına ilişkin ifadeye dikkat çekiyor. Miriam Griffin, The Intellectual Developments in Ciceronian Age, Cambridge Ancient History, Volume 9, sayfa 707. Fergus Millar'ın aktardığına göre bu heykel, Fitya Apollo'nun talimatıyla ve Yunanlıların en bilgesini selamlamak üzere yerleştirilmişti ve İsa'dan önce 81'de Sulla binayı genişletmeye karar verene dek de orada kalmıştı. Fergus Millar, Rome the Greek World, sayfa 103. Tim Cornell ve John Matthews da Cumhuriyet'in devlet kurumlarının daha ilk kuruluş yıllarından itibaren şaşırtıcı bir siyasi bilgi ve deneyimi yansıttığına dikkat çekiyorlar. Yeni sistem bildiğimiz kadarıyla Yunan dünyasında ya da Etruria'da açıkça görülür koşutları olmayan bir dizi siyasal kurumdan oluşuyordu. Bu nedenle bazı uzmanlar konsüllük gibi başka yerde eşi görülmeyen bir kurumun Cumhuriyet'in başlangıcında hiç yoktan var edilmiş olabileceğinden kuşku duymuşlardır. Oldukça ilginç ve kafa karıştırıcı bir noktada geleneksel tarihte Romulus'tan sonraki ikinci kral olarak adı geçen, barışçılığıyla ve bilgeliğiyle ünlü efsanevi Numa Pompilius'un Pisagor'un en iyi öğrencilerinden biri olduğuna ilişkin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya atılmış olduğu sanılan iddialarda karşımıza çıkıyor. Kronolojik olarak Numa ile Pisagor arasında böyle bir buluşma gerçekleşmesi olanaksızdır. Çünkü Pisagor Kroton'a Numa'nın ölümünden en erken 140 yıl sonra gelmiştir. Livius, Cicero gibi birçok tarihçi bu duruma dikkat çeker ve tarihin bu çok popüler iki ismini yan yana anmanın yalnızca sembolik anlam taşıyan geleneğin bir uzantısı olduğunu vurgularlar. Ancak bu gelenek o denli etkilidir ki Ovidius bile Dönüşümler adlı yapıtında Numa ile Pisagor arasındaki bağlantıya değinir ve ünlü düşünürün ağzından yeni krala verilmiş kurgusal bir söylevi aktarır okurlarına. Tabii ki Cumhuriyet'in ilk yıllarının ideologları Numa Pompilius ile Pisagor arasında 150 yıla yakın bir zaman farkı olduğunu biliyorlardı. O halde böyle inandırıcılıktan uzak bir gelenek niçin uydurulmuştu? Bunun yanıtını hem Numa'nın efsanevi kişiliğinde hem de Roma'nın kuruluş dönemindeki siyasal yapının inceliklerinde aramak gerekiyor. Krallık kavramı, kentin kuruluşu sırasında ortaya çıkan, nitelikleriyle bildiğimiz anlamda monarşik bir yönetimden oldukça farklıydı. Hanedanlar ya da kan bağıyla aktarılan bir hükümdarlık sistemi söz konusu değildi ve krallar, soylu ailelerin deneyimli üyelerinden oluşan senato tarafından aday gösterildikten sonra oylanarak seçiliyorlardı. Yönetim ilkeleri de bilinen kralların başına buyruk, tek merkezli otoritelerine hiç benzemiyordu. Çünkü krallar ilke olarak kararlarını tek başlarına almıyor, üyelerini kentin kurucu babalarının yani patricilerin oluşturduğu senatoya ve comitia curiata denen halk meclisine danışıyorlardı. Ancak bu durum Numa'dan sonra yavaş yavaş değişmeye başladı ve Etrusk hanedanı sırasında seçilmeye gerek görmeksizin iktidarı gasp eden, yetkileri kendi üzerinde toplayıp kararları kimseye danışmadan alan krallarla tanıştı Roma. Son üç hükümdar yani Tarquinius, Priscus, Servius Tullius ve elbette zorba Tarquinius Superbus kentin soylularının gözünde kral kavramının değerini bütünüyle yitirmesine ve tiran ile eşdeğer görülmesine yol açtı. Ne var ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında kral sözcüğünden bile yoğun bir nefret duyulmasına ve her Romalının ileride kral olmaya heveslenecek liderlere karşı savaşacağına dair törenle yemin etmesine rağmen Numa Pompilius bir istisna ve hayranlık duyulan bir efsaneydi. Geleneksel tarihe göre onun döneminde bir tek savaş bile yaşanmamış, ülke sürekli barışta tutularak gelişme ve kalkınma sağlanmıştı. Büyük bir bilge olduğu söyleniyor ve bir tür peygamber olarak görülüyordu Romalılar arasında. Plutarchus'un yazdığına göre ilk sistemli takvimi Roma'ya o getirmiş ve ay takvimi ile güneş takvimi arasındaki 11 günlük farkın yarattığı sorunu 2 yılda bir takvime Şubat'tan sonra 22 günlük bir ay ekleyerek çözmüştü. Plutarchus, Numa, John Dryden çevirisi. Ama Numa'nın bizim için çok daha ilginç bir özelliği var ki o da eril gök tanrılarına tapan ataerkil Roma toplumuna tanrıça kültürünü getiren ilk lider olması. Yönetim süresi boyunca savaşlardan uzak duran ve Roma toplumunun manevi yaşamını düzenlemeye çalışan Numa, köklü rahiplik sistemlerinin de kurucusuydu anlatılanlara göre. Vesta bakireleri geleneğini o başlatmış ve kutsal ateş kavramını Roma'nın yaşamına o taşımıştı. Yine Plutarchus'a göre Libitina ve Proserpina, sonraları Venüs adlı tanrıçalarla Romalıları tanıştıran da oydu. Hepsinden ilginci Roma mitolojisinin ilk örneklerinden biri diyebileceğimiz efsanelerde Numa'nın bir su perisi, nimf olan Egeria ile ilişkisinin anlatılmasıydı. Bu efsanelere göre sahip olduğu bütün bilgeliği ve ülkesini yönetmekte kullandığı yasa sistemini Egeria'nın ona verdiği derslere borçluydu Roma. Thomas Bulfinch, Bulfinch's Greek and Roman Mythology, The Age of Fables, sayfa 141. Roma'nın ikinci krallığı ile ilgili onu gerçek olmaktan çıkarıp bir mitoloji kahramanına dönüştüren efsaneler üretilmesini tarihçi Livius bizzat Numa'nın kendi stratejisi olarak görüyor. Erken tarihlerde cahil ve ilkel olan bir toplum için en yararlı şeyin her şeyden önce onları tanrı korkusuyla doldurmak olduğunu düşündü. Hayret verici bir hikaye uydurmadan bu duyguyu onların kalbine yavaş yavaş sokamazdı. Tanrıça Egeria ile geceleri buluşuyormuş gibi hareket etti. Tanrılar tarafından uygun görülen dini törenlerin yapılmasında sözde ona yol gösteren Egeria'nın tavsiyeleriydi. Yine tanrıların her birine hizmet verecek rahiplerin tayininde kendisine sanki Egeria önderlik ediyordu. Titius Livius, adı geçen eser, Kitap 1, Kaput 19, sayfa 51.